Herkese merhaba, ben Güncü Akpamuk. Merak edilen ama araştırmaya üşendiğimiz konuların konuşulduğu Tarihe Karışanlar podcast serisine hoş geldiniz.
Tarihe Karışanlar'da bugün İspanyol gribini konuşacağız. Yanımda geçen yayından hatırlayacağınız arkadaşım Bahar var. Merhaba Bahar.
Merhaba Günce.
Bugün biraz manidar bir konumuz var. İspanyol gribi hala bitmeyen COVID günlerinde ve hızla da artmaya devam ediyor hasta sayısı. Nasıl hissediyorsun kendini son zamanlarda?
Nereden başlasam bilemedim. Yani hepimizin altında olduğu bir baskı var, hem sağlıksal açıdan hem sosyal hem ekonomik her şekilde etkilendiğimiz bir dönemdeyiz. Ben Hollanda'da nispeten daha rahat olduğumu düşünüyorum açıkçası. Kendimi şanslı hissediyorum.
Peki daha detaylı konuşacağız ama İspanyol gribiyle COVID arasındaki benzerliğin farkında mısın? İnanılmaz bir benzerlik.
Ya fark edilmeyecek gibi değil ki.
Yani
sen bahsetmişsin zaten. Evet. Alınan önlemlerden biraz çıkış tarzına kadar, evet. Coğrafyasına kadar. Şaşırtıcı ya.
Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi İspanyol gribi 1918-1920 yıllarında dünya nüfusunun 1/3'ünün yakalandığı bir hastalık ve neredeyse bu 500 milyon kişiye tekabül ediyor ve 50 milyonla 100 milyon arasında da bir ölüm olduğu düşünülüyor. Kesin sayıyı bulmak mümkün değil tabii ki. Ama en azından 1. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısından daha fazla olduğuna eminiz. Yalnızca Amazon girişindeki Marao Adası ve Saint Helena gibi birkaç Pasifik adasında vaka tespit edilmiyor. Bugün de çok benzer, yani pek çok ülkede ve hatta dünyanın tamamında neredeyse görülüyor bu virüste. Yani bu programı birkaç yıl önce yapsaydık çok başka şeyler konuşuyor olurduk herhalde. Bir çeşit felaket filmi gibi bir şey olurdu karşımızda. Ama biraz sonra konuşacaklarımız aslında herkese çok tanıdık gelecek. Ve bence en garip kısmı da bu. 100 yıl önce olan bir salgından bahsediyoruz ama o dönem alınan önlemler, bu aşı muhabbeti falan bugün de neredeyse aynı.
Tabii çok farkında değiliz bugün ama o günlere göre çok şanslıyız. Yani birincisi teknoloji var. Sevdiklerimizi göremesek de görüntülü konuşabiliyoruz. İnternet sağ olsun, online eğitimler alabiliyoruz. Diziler izliyoruz, filmler izliyoruz. Hatta tiyatro izliyoruz. Sergileri bile ziyaret edebiliyoruz. Eve alışverişimizi online yapabiliyoruz. Bunlar tabii çok şanslı olduğumuz noktalar. Bir yandan da tıp çok gelişmiş durumda. Her an yeni gelişmeler oluyor. Her ne kadar daha bu virüsün nasıl ortaya çıktığı, nasıl korunabileceğimiz, hangi ilaçların işe yaradığı, hastalığın kalıcı etkisinin olup olmadığı falan, yani tam olarak bunlar belli olmasa da yine de çok farklı bir noktadayız bence o döneme göre. Şimdi istersen 1918'e gidelim. O dönemdeki doktorların çalışmalarını, tedavi yöntemlerini merak ediyorum ben de. Biraz anlatabilir misin?
1918'e gelirsek her şey birazcık değişiyor aslında. Şimdi o dönemde standart bir doktorluk anlayışı, eğitimi ya da bir doktor olma belgesi ya da sınavı gibi bir şey olmadığı için aslında her yerde farklı bir tıp uzmanından bahsediyoruz. Kim kendine doktor diyebilir? Bunun bir standardı yok. Değişik eğitimlerden, tecrübelerden geçiyor insanlar doktor olmak için dünyanın her yerinde. Mesela o dönemlerde berberler diş çekermiş. Benim babamın dedesi berber ve Edirne'de köylere gittiğinde saç kesmek için diş problemi olanlara da işte yardım edermiş.
Paket program.
Aynen öyle. O yüzden yani genelde doktorların yaptığı şey de bir şeyleri tedavi etmekten çok alkolü basmak oluyormuş. Bir problemle karşılaştığında, bir hastalığı tedavi etmeye çalıştıklarında. O nedenle aslında standart bir doktorluk anlayışından bahsetmiyoruz.
O dönemdeki tedavi yöntemlerini konuşuyoruz şimdi. Penisilin de henüz icat edilmemiş. Antibiyotik de yok.
Aynen.
Virüse karşı işe yarar mıydı bilmiyorum ama.
Penisilinin icadına daha bir 10 sene var. Virüs için işe yaramasa da diyorlar ki muhtemelen bakteriyel zatürreyi tedavi edebilirdi. Bir şekilde işe yarardı aslında. Daha rahatlatırdı hastaları muhtemelen.
Peki. Ama bir takım aşılar olması lazım o dönemde çıkmış olan. Mesela kuduz aşısı 1800'ler sonlarına doğru bulunuyor. Louis.
Evet, Louis Pasteur bulmuştu kuduz aşısını 1800'lerin sonunda. Ya da çiçek hastalığı aşısı da var. O nedenle aslında hastalık ilk duyulduğunda insanlar bir an önce aşı bulunur herhalde diye düşünüyorlar ki bu bize çok tanıdık geliyor çünkü geçen sene aşının hemen bulunacağını düşünüyordu herkes, hatırlar.
Biz de evet öyle düşünüldü. Gerçi tabii yine teknolojinin gelişmesiyle ve bilgiye ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte aşının onaylanması, bulunması ve onaylanmasının çok uzun süreceğini de sonradan öğrendik. Fakat tabii beklenenden biraz daha erken geldi gibi geliyor. Covid için konuşuyorum tabii ki. Peki İspanyol gribi nerede başlıyor?
Onunla başlayalım istersen yavaş yavaş. İspanyol gribi İspanya'da başlamamış. Öncelikle onu söyleyeyim. Nerede başladığı da tam olarak bilinmiyor aslında. İspanyol gribi dememizin sebebi bu hastalığın ilk haber yapıldığı yerin, yani resmiyete ilk döküldüğü yerin İspanya olması. Yani aslında onların üstüne kalmış gibi bir şey. Aslında yani bu H1N1 influenza virüsü. Yani bugünkü normal grip ve grip çeşitleri var ya, her sene yeni bir türevi çıkıyor. Bunun bir çeşidi aslında. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında başladığı için hem hijyen koşulları çok kötü, hem insanlar hareket halinde, yani cephedeki askerler yan yana, bağışıklıkları düşük, hastalar çok açık durumdalar. Bu sırada nerede başladığı tam olarak bilinmiyor. Ama nasıl yayıldığını biliyoruz. Tersi olan askerler evlerine dönüyorlar. Yol boyunca ve döndükleri yerlerdeki insanları bulaştırıyorlar. İlk olarak Avrupa bu konuda alarma geçmeden önce Amerika'daki askeri üslerde ilk hastalığının görüldüğü düşünülüyor. Ama henüz İspanyol gribi denmiyor tabii o sırada. Aslında İspanya virüsten diğer ülkelere göre daha kötü etkilenmiyor. Yani İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika savaşta olduğu için oralarda özgür basından bahsedemiyoruz. Halkın kötü haberlerden etkilenmesi istenmediği için, morallerin düşmesi istenmediği için, üstelik diğer ülkelerin eline de koz vermek istemiyorlar. O nedenle aslında bu virüsün haber yapılması engelleniyor. Aynı şekilde ilk başlarda mesela bu semptom gösteren askerlerin işte hastalanmasının sebebi yetersiz beslenme olarak görülmüş. Yorgunluk olarak görülmüş. Böyle bir yazı çıkmış mesela Haziran 1918'de The Times'ta. Hatta Almanların kimyasal silah olarak bunu ürettiği söylentisi de çıkmış. Tıpkı işte koronada yine çıktığı gibi Amerika'nın ya da Çin'in oyunu olduğu söylenmişti hatırlarsan en başlarda.
Evet.
Bir de Eylül 1918'de Lloyd George, İngiltere Başbakanı, o sırada mesela Manchester'a gidiyor insanlara moral olması için. Orada hasta olmuş ve bu gribe yakalandığı söylenmemiş. Yağmura yakalandığı için hasta olduğu söylenmiş, insanların moralini bozmamak için. Bu tarz bir haber yapmışlar. Bütün Avrupa'da, işte İtalya'da filan da Ekim 1918'e kadar bu haberler yapılmıyor. Sansürleniyor sürekli.
Yani o zaman bilginin kimin elinde olduğu ve o insanın bilgiyi ne kadar dağıttığıyla ilgili, yani
evet aynen öyle
da görüyoruz. Evet. İspanya bu haberi yapmayı tercih ediyor, evet. Ve üstüne kalıyor dediğin gibi.
İspanya tabii tarafsız bir ülke olduğu için basının ilk raporları yayınlamaktan çekinmiyor. Bir de İspanya Kralı, Başbakanı ve bazı bakanlar da hasta olmuş bu sırada. O nedenle de haber yapmak zorunda kalmışlar aslında. Böylece ilk kez işte Mayıs 1918'de İspanyol basında duyuluyor salgın. Dolayısıyla ismi İspanyol gribi olarak kalmış. Ve hatta diyorlar ki İspanya'ya gelmesinin sebebi de Fransa'dan buraya gelen işçilerin taşımasıymış virüsü. Daha sonra işte Kuzey Afrika, Hindistan Mayıs'ta, Çin'de Haziran'da görülüyor. İlk vakalar böyle yayılmış.
İnsan ister istemez kıyas yapmaya, karşılaştırmaya gidiyor.
Evet.
İtalya'da kayak yapanlar.
Tatile
oradan
gidenler.
Oradan oraya taşıyanlar. Amerika'da da görülüyor yani ilk vakalar, öyle mi? Ne zaman peki tam olarak? Çünkü savaşın bitmesine de az kalmış olmalı.
Evet. Savaşın bitmesinden birkaç ay önce aslında. Kasım'da bitiyor savaş. Mart başında ilk vakalar Amerika'daki birliklerde görülüyor. Hatta işte bu ilk olarak Amerika'da çıktı denmesinin sebebi bu. Çünkü Kansas'ta bir askeri birlikte ilk önce birinde görülüyor. İnanılmaz bir ateş ve bağışıklığı düşüyor. Aynı semptomları gösteren başka askerler de oluyor ve ilk ayda işte 1100 civarında hastanın 46'sı ölüyor. Sonraki aylarda askerler Avrupa'ya gidiyorlar savaşa ve yanlarında bu ölümcül gribi de götürüyorlar aslında. İlk günlerden 6 hafta içinde Fransa'da görülmeye başlanıyor. Yani 6 hafta sonrasında oraya giden Amerikan askerlerinin taşımasıyla birlikte. İşte demin dediğimiz gibi İspanya'ya gelişi de erken Mayıs dönemlerinde. Tabii koşullar hastalığın yayılması için inanılmaz uygun. Askerlerden sivillere yayılıyor ve bütün dünyayı kapsayacak hale geliyor.
Ya peki o dönem koronada da şu an yaşadığımız şey, ilk günlerde doktorlar anlayamamıştı. Evet. Hangi semptomların olduğu bile net değildi en başta. Evet, o dönemde bunun bir salgın hastalık olduğunun farkına nasıl varılmış?
İlk başta tabii birçok yanlış teşhis konuluyor. Mesela kolera ile karıştıran doktorlar olmuş. Zaten gribi de sık sık soğuk algınlığıyla karıştırıyorlarmış o dönemde. Yani Türkiye'de her doktora gittiğinde ya faranjit yazardı eskiden ya da soğuk algınlığı mı grip mi bakmadan antibiyotik yazarlardı hemen. Birazcık onun gibi yani. Aslında tam olarak teşhis edememişler bunu. Aşı denemeleri de tabii başarısız olmuş bu nedenle. Ha bir de mikrop olayı var. Mikrop diye bildiğimiz şey zaten çok yeni bir şey o dönemde. Her şey bakteri olarak görülüyor. İlk virüs 1892'de keşfedilmiş ve bakteriye göre çok küçük olduğu için tespit edilmesi ve üzerinde çalışılması çok zormuş. Canlı mı, likit mi, bir organizma mı bu bilinmiyormuş. O nedenle kimse virüsten şüphelenmiyor o dönemde ilk başta. Çünkü çok daha yeni ortaya çıkmış bir kavram. Ha bir de 1889'da bir Rus gribi olmuş. O zaman gribe bakterinin sebep olduğu söylenmiş. Ama öyle değilmiş tabii ki. Hastaların üzerinde çalışırken de kimisinde işte bakteri bulunmuş. Çünkü bu İspanyol gribi bir süre sonra bakteriyel zatürreye dönüşüyormuş. Bu nedenle hastalarda bakteri bulunduğu için hastalığın sebebi de bakteri olarak görülmüş. O nedenle aslında düzgün bir tedavi uygulanamamış hem insanlara hem de virüs kaynaklı olduğu anlaşılamadığı için düzgün bir aşı bulunamamış.
Peki tedavi için o dönem ne yapmışlar?
Aslında hastalar yataklarda tutuluyor, susuz kalmaları engelleniyor, dinlenmeleri sağlanıyor. Ellerinden çok da bir şey gelmiyor doktorların. Hastalar ilk geldiklerinde iki ileri vakaysa zatüre gibi tedavi etmeye çalışıyorlarmış. Ama birkaç saat içinde bile ölen hastalar oluyormuş. İşte nefes alamıyorlar, morarmalar, kanamalar baş bölgesinde, işte karında kas yırtılması bile oluyormuş hani artık öksürmekten. Dolayısıyla hatta insanlar o kadar beyaz oluyormuş ki siyahi birini beyaz birinden ayırmak imkansızdı diye not düşmüş doktorlar o dönem. Karantina yapılması söyleniyor hastalara ya da bu tarz semptom gösterenlere. Evde kalınması gerektiği söyleniyor. Tabii ki biz bunları o kadar yaşadık ki son dönemde. Öksürük ve hapşurmayla geçtiği tespit ediliyor. Böyle kişilerden uzak durulması söyleniyor. Ve hastaların yere tükürmemesi, işte ortalık yere öksürmemesi
İnsanlar
söyleniyor.
yere tükürmesin ama lütfen zaten.
Değil mi?
Genelde yani hani virüslü ya da virüssüz.
Sık sık yine bizde olduğu gibi el yıkanması söyleniyor. Yani düşünebiliyor musun? Yani 100 sene önceden bahsediyoruz ve aldığımız önlemler aynı. El yıkama, işte birbirinin üstüne öksürmeme gibi önlemler almışlar.
Gerçekten çok ilginç. Yani tarih tekerrürden ibaret derler de bu kadar
Evet.
da yakinen tecrübe edeceğimiz ve gözlemleyebileceğimiz bir şey olduğunu ben ilk defa yaşıyorum.
Kesinlikle.
Çünkü enfeksiyonun yani yayılması, yayılış tarzı, yayıldığı coğrafya, alınan
Evet.
önlemler hepsi o kadar çok tanıdık ki
Evet. Aynı şeyler
çok şaşırıyorum
yaşanıyor
ve el yıkama olayını da 100
yine.
senedir çözemediysek gerçekten
Değil mi?
umuyorum
O da
bundan sonraki 100 senede çözeriz.
o dönem insanlara demişler ki yere tükürmeyin, ellerinizi
Evet.
yıkayın. İnsanlar 100 sene boyunca bunu yapmaya devam etmişler herhalde hastalık gerçekten. Sonraki tekrar aynı şeyleri konuşuyoruz.
Yani daha az tüküren olduğunu, daha çok el
Fransa'da
yıkayan
sık sık
olduğunu umut
tükürürler
etmek istiyorum.
mesela.
Doğru. Burada da çok fazla el yıkayan Hollanda'da bahsediyorum. Çok fazla el yıkayan olmadığını zaman içerisinde
Değil mi?
gözlemlemiştim. Covid'de güzel bir öğreti oluyor şu an
Evet, insanlar.
Fransa'da.
Bize işte hayat bilgisi dersinde öğrendiğimiz şeyler bunlar. El yıkama.
Aynen öyle, çocukluktan.
Evet. Bu dönemle benzer şöyle yönleri de var. İş yerlerine gelmeyin diyorlar insanlara. Halka açık yerler, işte sokaklar, tiyatrolar dezenfekte ediliyor. Tıpkı şimdi yaptıkları gibi. Yerel yöneticiler durumu iyi olmayanlara ücretsiz sabun, temiz su, süt, besin maddesi tedarik ediyor. Tiyatrolara böyle işte kamuya açık alanlara yazı asmaya başlıyorlar. Semptomları gösteriyorsanız bu tiyatroya gelmeyin, eve gidin yazıyorlar. Bir de mesela Amerika'da 1918-1919'da tiyatrolar ucuzlamış, ulaşılır hale gelmiş. O nedenle aslında çok yaygın bir aktivite. Bunlar da yayılmasını hızlandırmış tabii. Aynı şekilde lunaparklar vesaire insanların aktivite yaptığı yerler. Yine maske giyiliyor kamuya açık alanlarda ve bu bazı yerlerde yasa gereği haline geliyor. Tıpkı şimdi olduğu gibi yani bazı ülkeler maskeyi zorunlu, bazıları zorunlu yapmıyor ama yine de maske takın diyorlar. Bunun gibi İngiltere'de mesela maske takmak zorunlu değil diyorsun
Evet,
maskesi.
burada da sokakta zorunlu değil. Ancak kapalı bir yere girdiğin zaman zorunlu tutuyorlar, giymek
Evet.
zorundasın.
Tam da zorunlu değil. Şöyle küçükçe bir değineyim. Aslında hı-hı, tavsiye ediyorlar.
Muhtemelen takmayan birine ceza yazmıyorlardır. Yani.
Yok. Öyle bir şeye denk gelmedim.
Ama tabii o zamanki maskeler demin de bahsettiğimiz gibi bakteriye karşı önlem olarak hazırlanmış maskeler. Dolayısıyla virüs daha küçük olduğu için çok da işe yaramamış. Bu şekilde daha hızlı yayılmış. İnsanlar maske taksalar bile yayılmaya devam etmiş. Bir de toplu taşımanın yaygınlaştığı bir dönem bu dönem. Yani özel araba çok az tabii. Tramvaylar, metrolar, trenler kullanılıyor. Bu da yayılmayı hızlandırıyor. Amerika'da mesela maskesiz insanları ya da hasta gibi görünen insanları toplu taşıma araçlarına almıyormuş işte şoförler ya da kondüktör. Başka bir önlem de şimdi olduğu gibi el sıkışmayın diyorlar mesela. Ama tabii asıl yayılma sebebi bunların üstüne bir de savaşın olması. Eğitimli sağlık çalışanlarının çoğu zaten cephedeler ya da askeri birliklerdeler. Dolayısıyla yeterli sağlık çalışanı da yok. Bu nedenle inanılmaz bir can kaybı oluyor.
Evet, peki şu anda hastanelerde çok büyük yoğunluk var ve yetersizlikten bahsediyorlar. O dönemde nasıl olmuş bu durum?
Yani o dönemde de hastaneler yetersiz tabii ki. Şimdiden daha kötü. Okullar, kiliseler geçici hastaneye dönüşüyor. Çadırlar kuruyorlar. Üniversiteler, kütüphaneler kapatılıyor. Bu arada Osmanlı'da da tabii virüs görülüyor ve çok sayıda ölüme neden oluyor. İlk başta 1918 yazında basit bir hastalık olarak görülmüş bu. Bunun sebebi artık savaş koşulları mıydı, diğer ülkeler gibi moral bozmamak için mi böyle bir haberler yapılmadı bilmiyoruz. Ama ikinci dalgayla beraber okullar kapatılıyor mesela ve Ocak 1919'a kadar kapalı kalıyor okullar. Hasta ziyareti yapılmaması söyleniyor insanlara, kalabalık yerlerde durulmaması, vapura, tramvaya, tünele sıkış tepiş binilmemesi, işte zorunlu olmadıkça toplu taşıma kullanılmaması söyleniyor. Öksürürken ağız kapatma, öksürenlerden uzak durma gibi önlemler yine Osmanlı'da da alınmış. Hastalık belirtisi varsa dışarı çıkmayın, işte ıhlamur, aspirin, müsil gibi ilaçlar alın demişler. Böyle tavsiyelerde bulunmuşlar aslında.
Yani onda da yeni varyantlar, dalgalar olmuş mu? Bu kadar benzerlik varsa ona göre kendimizi hazırlayalım.
Aslında var. Evet, 3 dalga olmuş. Zaten ölüm oranlarına bakınca o dalgalamalar çok net görülüyor. Bunu da Instagram'da paylaşacağım. İlk dalga bahar 1918'de gerçekleşiyor. Sonbaharda ikinci dalga, ki bu daha ölümcül ve daha çok vurmuş insanları. Birkaç gün ya da bazen birkaç saat içinde ölüyormuş insanlar. Bu ikinci dalga çok sert geçmiş. Ve üçüncü dalga da 1919'un ilk aylarında kışın oluyor. Yaza doğru azalıyor. Artık ya insanlar hastalanıp ölüyorlar o zamana kadar ya da bağışıklık kazanıyorlar. Ve aslında bu şekilde azalıyor hastalık. Ama farklı ülkelerde farklı geçmeler olmuş tabii. Mesela Brezilya'nın başkenti Rio'da tek bir dalga olmuş. Ve Amerika'da 3 dalga olan şehirlerden daha çok ölüm yaşanmış o tek dalgada. Ya da bu Bristol Körfezi'ndeki Alaska'daki Eskimo popülasyonunun %40'ı yok olmuş bu dönemde. Ölmeyenlerde uzun vadede kalp ve işte nefes hastalıklarına yakalanmışlar. Aynı şekilde Kanada'nın Atlantik tarafındaki Eskimo'lar da öyle.
Ben de bir kaynakta aslında dördüncü dalganın olduğunu okumuştum. Sanıyorum farklı ülkelerde farklı bir şekilde ortaya çıkıyor ama sonuçta geldiğimiz nokta her ülkede yaşanan bir şey bu.
Evet, evet, kesinlikle öyle. Buna hakikaten böyle bir demokratik hastalık deniyormuş. Çünkü işte krallar da hasta oluyor, bakanlar, herkes bu hastalığa yakalanabiliyor ve herkes aynı şekilde etkiliyor aslında. O yüzden nerede olursa olsun, hani farklı dalgalanmalar görülse de aynı şekilde etkilenmiş herkes. Bunun COVID'den bir farkı 20-40 yaş arasında hastalanan ölen çok olmuş. Hamile kadınlar mesela daha riskliymiş ama genel olarak erkeklerin daha çok etkilendiği söyleniyor. Ve en çok etkilenen Asya ve Afrika oluyor bu arada. Daha doğrusu orada ölüm oranları daha yüksek. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'ya göre. Hindistan en çok ölümün yaşandığı yer. Tahiti'de mesela nüfusun %10'u ilk 3 hafta içinde ölmüş. Tabii bu arada şehirleri daha çok etkiliyor. Ve üstüne üstlük de şimdi bizim de yaşadığımız gibi birazcık gelecek kaygısı, anksiyeteye yol açıyor insanlarda. Biraz daha korkuya yol açıyor.
Evet, kesinlikle bu da inanılmaz benzerliklerinden bir tanesi.
Aynen.
Peki kaç kişinin olduğu kesin olarak tespit edilemiyor değil mi?
Tabii kaç kişinin kesin olarak hastalandığı ya da öldüğü bilinmiyor. Çünkü tespit edilemeyen çok kişi var. Ama hastalık bittikten 10 sene sonra o 2 sene içinde 18-20 arasında 20 milyon kişi öldü deniliyor. Ama aslında 50 milyonla işte demin dediğim gibi 100 milyon kişi arasında ölüm yaşandı söyleniyor ya da tahmin ediliyor diyeyim. Çünkü çoğu yerde hastalık tespit edilemiyor ya da öldükten sonra neden öldüğü kayıt altına alınamıyor.
Peki demin nerede ortaya çıktığını konuştuk ama nedeni de bilinmiyor değil mi hala?
Bilinmiyor ama tahminler var. Amerika'daki bir kuş ya da çiftlik hayvanından mutasyona uğrayarak insanlara bulaştığı düşünülüyor. Bir de Çin'de ortaya çıktığı düşünülüyor bir kısım tarafından da. Bu koronadan çok daha önce ortaya atılmış bir tahmin tabii ki, onu da belirteyim. 1940'lardan bir makaleye göre Çin'de bir atölyede, imalathanede çalışan işçiler de ortaya çıktığı. Ama hatta bu insanlar da tembellik yaptıkları için aslında semptom gösteriyorlar yani yorgunluktan. Ama tembellik yaptıkları düşünülerek işten çıkarılmışlar ve evlerine gönderilmişler. Böylece de başkalarına bulaştırmışlar deniyor bu makaleye göre. Ama o pek doğru görünmüyor aslına bakarsan. İlk vaka Amerika'da çıktı, Kansas'ta. Ve bunu da işte bir çiftlik hayvanından mutasyona uğrayarak bulaştığı düşünülüyor.
Peki sonrasında dünyaya nasıl bir etki bırakıyor bu pandemi?
Ekonomik, sosyal etkiler bırakıyor tabii ki. İş yerleri kapanmış, çalışacak insan bulunmuyor. Amerika'da hatta telgraf sistemi bozulmuş bu nedenle. Çünkü çalışacak operatör bulamamışlar yani çok fazla kişi hastalandığı için. Avrupa'da veba salgınına benzetiliyor bu dönem. Çünkü o dönemde ölüleri mesela gömecek, yakacak kimse bulunamazmış. İspanyol gribinde de yine ölüleri gömecek kişi bulmakta zorlanmışlar bir dönem mesela. Artık vebayı da belki başka bir programda inceleriz ama küçük işletmeler, sigorta şirketleri iflas ediyor. Zaten 1917'de Ekim devrimi yaşanmış, savaş var, hastalık iç savaşları tetikliyor. Hastalık azaldıktan sonra da insanlar bundan çok bıkmış durumdalar. Tıpkı bizim şu anda birazcık bıktığımız gibi. O nedenle de üstüne bir süre çalışmamışlar. Gerçek nedenin bakteri değil de virüs olduğu 1933'te ortaya çıkmış mesela. İlk aşı Amerika'da 1940'larda bulunmuş. Hani bunun üzerine çok fazla gidilmemiş aslına bakarsan. Çünkü büyük bir dünyaca bıkkınlık yaşanmış.
Çok da anlaşılabilir bir şey bana sorarsan. Evet. Bakalım bizler neler göreceğiz? Bakalım bizim hayatımızdan nasıl çıkıp gidecek evet. Bu pandemi? Merakla.
Yani geçen sene Mart'ta sanırım işte Nisan gibi biter diyorduk ilk konuşmamızda.
Ne ilginç değil mi? İnsanın oğlunun bir şeylere
inanması.
son tarih çizme çabası ama evet. Hiç de öyle değil. Gerçekte karşılaştığımız.
Tahmin ettiğimiz gibi olmuyor. Ama umarım İspanyol gribi gibi bu da azalarak biter artık ve hayatımızdan çıkar diye umuyorum.
Vallahi ben de senin düşüncelerini ve duygularını paylaşıyorum. Teşekkür ediyorum Günce yine bu güzel sohbet için. Yani içerik tabii ederim. Ki çok pozitif, parlak.
Evet, biraz iç karartıcı.
Bu değildi ama bir şekilde en azından geçeceğini umuyoruz ve evet. Görüyoruz. Eğer tarih tekerrürden ibaretse bitmesini de tekerrür etmesini ivedilikle bekliyoruz.
Ve yani görüyoruz ki aslında çok da farklı şeyler yaşamıyoruz. Ya da dünyanın sonu değil. En azından şimdilik gördüğümüz kadarıyla umarım bugünlerimizi evet. Aramayız. Bunlar yaşanmış ve yaşanmaya devam ediyor. Bir şekilde bunun altından kalkacağımızı düşünerek hayatımıza devam edeceğiz herhalde.
Peki sence COVID-19'a da demokratik bir hastalık diyebilir miyiz?
Şu anda aşıyla ilgili bunu kesinlikle demokratik diyemeyiz herhalde.
Kesinlikle. Hastalığın kendisiyle ilgili
hastalığın belki diyebiliriz. Hastalığın kendisi evet ilk başlarda demokratik bir hastalıktı. Ve hatta kimse ciddiye almazken yavaş yavaş devlet adamlarının hastalanmasıyla biliyorsun ciddi bir hale ve artık önlem almamız gerekiyor noktasına gelmişti tüm dünyada. O yüzden hastalık için demokratik bir hastalık diyebiliriz sanırım.
Evet. Peki teşekkür ediyorum Günce. Ben teşekkür ederim. Için.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.